Ayrım 25. Sayfa 116. Bütün bu olguların yalnızca evrimleşmiş sınıflarda bulunduğunu, kitleleri ilgilendirmediğini söyleyeceksiniz bana. Bu iddia, gerçeğin yalnızca bir bölümünü yansıtmakla birlikte bir şey göstermektedir. İçgüdüleri harekete geçirmeyi, nefret ve hınç uyandırmayı başardığında bile, İslam'ı iyileştirmenin zekayı ikna edemediğini. Ve bu bir başarısızlıktır. Kültür alanındaki fiyasko, yapılar, işlevler ve uzman kişiler düzeyinde görünürken, ekonomik başarısızlıklar daha da aşikardır çünkü elle tutulurdur. Ekonomik alanda farklı tercihler arasında tereddüt edilmektedir. Millileştirmek, üretim biçimlerini devletleştirmek veya özel sektörü düzeltmek yani özelleştirmek, burada da farklı klanlar çatışmaktadır. Sertlerle ılımlar, devrimcilerle muhafazakarlar, üstelik kimin ılımlı, kimin sert olduğu da bilinmemektedir. Burada da tartışılan hedefler İslami aşmaktadır. Zira İslam geçmişinde hiçbir zaman siyasal bir rejim olmamıştır. Hele ekonomik bir sistem hiç olmamıştır. Burada çatışan fraksiyonlar günümüzde dünyamızı paylaşan farklı ideolojik eğilimleri temsil etmektedirler. Marksizm yanlısı devrimci eğilim ve liberalizm yanlısı muhafazakar eğilim, Çin dahil birçok ülkede gözlemlenen bir tür neoliberalizme doğru dönüş er veya geç İran'da da etkilerini gösterecektir. Tabii düpedüz kas katı bir Sovyetleşmeye varılmazsa ki bu da mümkündür. Bu duruma hangi açıdan bakılmak istenirse istensin, İslam zaten bahanedir. Kendi çirkin görünümüyle iktidarın çeşitli görünümlerini olduklarından daha göz alıcı kılma hizmeti görmektedir. İslami rejim, bütün Batı aleyhtarlığına rağmen Batı'nın tüm teknik ürünlerini coşkuyla karşılamakta, karmaşık araçları kah acemice, kah şeytani bir ustalıkla kullanmaktadır. Basın yayın organlarından çılgınlık derecesinde sömürerek yararlanıldığını, öldürücü silahların kullanılma biçimlerini ve Bolşeviklerden İslamcılara kadar her tür rakibi teşhir etmek için televizyonda düzenlenen itiraf programlarını hatırlayalım. İslamileşmenin büyük tehlikesi yalnızca aşırılıklarında, 180 derecelik dönüşlerinde, yordamlamalarında, zaman dışılığında değil, yapılanmış bir tarihsel düzen kuramadığından ötürü kaosa yol açmasında ve bu kaosun da iktidar kulislerinde zamanı kollayan en yıkıcı unsurlara yaramasındadır. Bu Pandora kutusundan her şey çıkabilir. En gerçek dışı tek boynuzlu hayvanlar, siyasal hayvanatın en korkunç canavarları, hayalcilerin her çeşidi. Kaddafi'den Pol Pot'a kadar, zira devrimin putlaştırılması başlı başına bir amaç haline gelmekte ve kendi cinlerini yaratmaktadır. İslam, varlık nedenini yabancı maceralara sürüklenmektedir. Bu maceralarda kanatları tutuşmakta ve tarihi aşmak isterken eninde sonunda ideolojik bir yan ürüne dönüşmektedir. Üç. Mekan dışı bir dünya. Farklı yamalama biçimlerinin yol açtığı çarpıklıklar da büyük bir çeşitlilik arz eder. Bu çarpıklıklar epistemolojik, psikolojik ya da estetik olabilirler. Havada gezinen ithal malı fikirlere aşılanan geleneksel içeriklerin dozunun kuvvetli olup olmamasıyla orantılı olarak farklılaşırlar. Örneğin birbiri ardına eklenen özdeşleştirmeler yaratabilirler. İslam, demokrasi, abdest, sağlık, mahrum, proleter gibi. Bu özdeşleştirmeler genel olarak tarihsel çatlakların üzerinde uçuşurlar ve fikirlerin gelişim sürecini ya da toplumsal ve kültürel manzarada değişmeye yol açan epistemik dönüşümleri hesaba katmazlar. Bu çarpıklıklar, özellikle de İslamileşme olgusu söz konusu olduğunda, şehadet, cihat veya takiyye gibi kutsal fikirlerin tarihin motoru, sınıf mücadelesi ve suskunluk yasası gibi siyasal kavramlar düzeyine indirgenmesi yoluyla bilinçli ya da bilinçsiz bir sekülerizasyon oluşturabilir. Birkaç örnek verelim. Şiiler arasında önemli bir kültürel yer kaplayan takkiye fikrini alalım. En basit anlamıyla bu fikir, temkinlilik, güven verme ve niyetlerin gizlenmesi anlamına gelir. Bu kavram birçok düzeye uygulanabilir. Kişisel düzeyde ele alındığında insanın tehlikeden korumayı hedefleyen bir uyarı, dinsel düzeyde ele alındığında yabancı saldırısı karşısında imanın savunulması, metafizik düzeyde ise Allah tarafından insana verilen emanetin, sırrın saklanması anlamına gelir. Ama çok kullanımlı bu kavram, ideolojik çarpıklıklar alanından geçtiğinde özünü yitirmekte, yavanlaşmakta, heyecan verici ve simgesel uyumunu kaybedecek bir omertaya, yani suskunluk yasasına, insanların çenelerini tutmak zorunda olduğu yasa dışı bir hareketin sınırına dönüşmektedir. 12 sayısını temel alan Şiilikte, şehadet fikri, Kerbela çölünde savaşan ve 680 yılının Muharrem ayında şehit olan 3. İmam Hüseyin'in örneğinden esinlenmiştir. Bu örneğin İranlılarda özel bir duyguyu canlandırılmasının nedeni, bunun tarihsel öncülerinin İslam öncesi İran'da da bulunmasıdır. Kimilerine göre şehadet fikri, Firdevs'in Şehnamesi'nin bir kahramanı olan Siyavuş'un kanına dayanmaktadır. Hüseyin'in şehadeti geleneksel olarak tıpkı İsa'nın çilesi gibi apolitik bir tapınma unsurudur. Bu facianın gerçek nedenleri siyasal bir öğretiden ziyade gözyaşları, matem ve çiledir. Öyle ki Miftahul Buka (parantez gözyaşı anahtarı) ya da Tufanul Buka (parantez gözyaşı tufanı) gibi bu olayı anlatan eserlerin çoğu facianın duygusal yönüne ağırlık vermektedir. Şehadet fikri çarpıklık alanından geçerken bir ilk başkalaşıma maruz kalmaktadır. Bu noktada kan, yani saldırganlık ve intikam gözyaşlarının önüne geçecektir. Hüseyin'in görüntüsü de burada değişmiş olarak çıkmaktadır. Kendisi reddedişin simgesi, dökülen kanı da tarihsel hareketin motoru haline gelmektedir. Modern yorumlarda (parantez Necef Abadi'nin ölümsüz şehidi) kaynaklar yeniden gözden geçirilmektedir. Ama bu iş yapılırken kaynakların efsanevi tarafı yok edilmekte, kutsallığı zarar görmekte ve tarihselleştirilmektedir. Vaktiyle o şahsiyeti taçlandıran ve onu efsanevi bir figür yapan hala ortadan kaldırılmaktadır. Hüseyin kabaca sahici ve siyasal ülküsü için ölmeye hazır bir kahraman haline gelmektedir. Ön sezileri, yani trajik bir son yaşaması olgusu dahi göz ardı edilmektedir. Yavan bir şekilde siyasal ve tek boyutlu olan şu sonuca varılmaktadır. Hüseyin'in şehadeti yalnızca Emevileri devirmeye yönelikti. Böylelikle Hüseyin'in trajedisi in illo tempore vuku bulan bir efsane değil, temel olarak insani ve tarihsel bir facia olmaktadır. Zira kökeninde Hüseyin'in şehadeti, insanlığın kefaretini ödeyen bir kurtarıcının varlığının örneğidir. Tıpkı İsa'nın insanlığın günahlarının kefaretini ödemek için çarmıha gerilmesi gibi, Hüseyin de İslami cemaati günahlarından arınmak için Kerbela'da ölmüştür. Bu noktada çarpıklaşma, kurtarılma efsanesinin çevrimsel zamanının yerine toplumsal ve tarihsel mücadelelerin çizgisel zamanı koymaktadır. Dinden bağımsızlaştıran bu eğilim, Hümeyni ile birlikte doruğuna varmıştır. Hümeyni, Kerbela'nın hatırasını siyasal amaçlar için diğer bütün Şii ilahiyatçılarından fazla kullanmıştır. Kitabında şöyle demektedir: Monarşinin ve babadan oğlu iktidar değişiminin kurulmasını engellemek için Hüseyin baş kaldırmış ve şehit olmuştur. Yezid sülalesinin hanedanına boyun eğmeyi reddettiği ve Yezid'in krallığı tanımadığı için Hüseyin baş kaldırmış ve bütün Müslümanları isyana davet etmiştir. Yine çarpıklıklarımıza dönersek, bunları yalnızca bahsettiğimiz durumlardaki kavramların melezleştirilme bölgesiyle sınırlı kalmadığını belirtelim. Nesneleri, edebiyatı ve sanatı da etkilemektedirler. Örneğin hala geleneksel olan bir çevrenin nesnelerini ve üsluplarını da estetik biçimsizleşmeye maruz bırakabilmektedirler. İran'da 50'li yıllarda Kübist adı verilen mimari üslubun yol açtığı korkunç başkalaşım buna bir örnektir. Bu çarpıklıklar batıdaki edebi yeniliklerden doğan bir türde de görülebilir. Yeni roman gibi. Bu tür gelişim süreci bağlamında kendisiyle hiçbir yakınlığı olmayan duyarlılık biçimlerini biçimsizleştirdiği gibi getirdiği fikirler bu biçimlerle uyuşmayıp onları şiddetle reddetmektedir. Gözlemlenen çarpıklıkların alanı ne olursa olsun ortak bir nokta vardır. Gerçekliğe uymamaktadır. Bu çarpıklıklar gerçeklikle karşılaştırdıklarında diyalektik dışı, tarihsellik dışı bir ilişki oluşmaktadır. Bunlar kendi içlerine kapanmış, kendi kategorilerini yaratan, kendi fantazmlarıyla yaşayan yapılardır. Kısacası süreyi uzaysallaştıran, algılamayı taşlaştıran ve hayatının değişken akışıyla her türlü diyalektik ilişkiyi zorlaştıran sui generis bir zihinsel alandır. Bu çarpıklık alanının açığa vurduğu dünya, öyle görünmesine rağmen gerçeküstü bir dünya değildir. Aşırı gerçek bir benzeştirim dünyası da değildir. Bu dünya daha ziyade gerçekliğin maskeler ardında gizlendiği, yalanların tek başlarına bir amaca dönüştükleri ve özerk bir yaşam sürdükleri gerçek altı bir dünyadır. Burada her şey alt üst olmuştur. Hayat ölüme, güzel çirkine, aptal iyiye dönüşür. Kendi kapalı çemberlerinin dışında ele aldığında hiçbiri gerçeklik sınavını geçemez. Gerçekten de geçemezler çünkü genel bir feedback nedeniyle kendi sayıklamalarıyla yaşamaktadırlar. Böylelikle ikinci dereceden bir sayıklama haline gelirler.